Ayrım 10. Ana baba, öğretmen, el kitabı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Doktor Özlem, sürücü. Sayfa 123. 6. bölüm. Ana baba eğitiminde 4. basamak. Somut ödüllendirme. Neden somut ödüllendirme gerekiyor? Marka ve puan sistemleri. Uygulamada dikkat edilmesi gereken notlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bazılarında istenmeyen davranışları ortadan kaldırmak, olumlu davranışlar geliştirmek ve sorumluluk almalarını sağlamak için ilk üç aşamada yapılanlar yeterli olmayabilir. Daha önceki aşamalarda aktarılan uygulamaların işe yaramadığı durumlar için sistemli ve tutarlı bir motivasyon sistemi gerekebilir. Bu bölümde çocukların uyumlu davranışlarını arttırmak için kullanılan somut ödüllendirme sistemleri üzerinde durulacaktır. Amaç: çocuğun uyumlu davranışları ile bağlantılı yapılandırılmış bir motivasyon sistemi kurmak. Ana babanın dikkatini çocuğun uyumlu davranışlarına yönlendirmek ve bu tür davranışları somut ödüllerle pekiştirmelerini sağlamak. Çocuğa tanınan hak ve ödüllerin keyfi ve rastgele olmalarını önleyip tutarlılığı sağlamak. 4-8 yaş arası çocuklar için marka, jeton, kart sistemi. 9-13 yaş arasındaki çocuklar için puan sistemi. Neden ödüllendirme sistemi gerekiyor? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar sosyal ödüllere, övgüye daha az duyarlıdırlar. Bu nedenle belirli olumlu davranışlar kazandırılması ve uyumlu davranışlar geliştirilmesi için ilgi göstermek, övmek ve desteklemek, birlikte problem çözmek yeterli olmayabilir. Somut ödüller gerekir. Bu çocukların ana babaları bunu zaten fark etmişlerdir ve ödülü oldukça yaygın bir şekilde kullanmaktadırlar. Ancak çoğu kez bu ödüllendirmelerin belirli bir düzeni yoktur. Ana baba ile çocuk arasında sürekli ve uzun pazarlıklar yaşanmaktadır. Örnek: çocuk, ben bilgisayar oynamak istiyorum. Anne, ödevini yapmazsan bilgisayar oynayamazsın. Çocuk, peki ödevimin yarısını bitirdikten sonra oynayabilir miyim? Anne, hayır. Çocuk, peki Türkçe ödevimi yaptıktan sonra oynayabilir miyim? Bu diyalog benzer şekilde uzun süre devam edebilir. Ana babalar bir uzmana başvurduklarında çocuğun yapacağı her şey için bir karşılık beklemesinden ve bitmeyen pazarlıklardan bıkmış ve yorgun düşmüş durumdadırlar. Ödüllendirmede yapılan hatalar. 1. Zaman ayırma, ilgilenme, dikkat etme, övgü ve cesaretlendirme yerine sadece somut ödüllerin verilmesi ya da bazı hakların tanınması. 2. Hiçbir zaman yerine getirilemeyecek ödüllerin teklif edilmesi. 3. Aynı davranışın her seferinde farklı ödüllendirilmesi, rastgele ödüllendirme ve tutarsızlık. Aynı davranışın bir gün ödüllendirilmesi, başka bir gün göz ardı edilmesi. 4. Her ödül için uzun pazarlıklar yapılması. 5. Ödülün giderek artması ve etkisiz hale gelmesi. Somut ödüllendirme sisteminin avantajları: 1. Etkili bir sistemdir. 2. Esnek ve uygulanması kısmen kolay bir sistemdir. 3. Etkinliği kalıcı olabilir. 4. Kazanılan jeton ya da puanlar çeşitli ödüllerle değiştirilebileceğinden motivasyon daha uzun süre devam eder. Çocuklar belirli sabit bir ödülden çabuk sıkılırlar. 5. Daha düzenli, sistematik ve adil bir sistemdir. Çocuğun yapacağı her davranış için ne kadar puan alacağı bellidir. Yapmak ya da almak istediği ödül için ne kadar puan kullanacağı da bellidir. 6. Ödüllendirmenin rastgele olmasını ve pazarlıkları önler. 7. Ana babanın ilgisi ve dikkati çocuğun olumlu davranışlarına yönlendirilmiş olur. Marka ya da puanı hemen vermek olumlu davranışın hemen fark edilmesini gerektirir. Böylece hem çocuk hem ana babanın ilgisi davranışlar üzerinde olacaktır. 8. Yaşamda ulaşmak istediğimiz her şey için çaba sarf etmek ve bir şey yapmak zorundayız. Puan sistemi çocukta bu kavramın gelişmesini sağlar. Marka, jeton, kart sistemi. 4-8 yaş arasındaki çocukların olumlu davranışlar geliştirilmesine yardımcı olacak bir sistemdir. Uygulama: önce çocuğa bu yöntem hakkında bilgi verilir. Bu sistemle olumlu davranışların daha düzenli bir biçimde ödüllendireceği söylenir. Bu açıklama yapılırken sakin ve doğal bir tonda konuşmaya özen gösterilmelidir. Çocukla birlikte somut ödüllendirme için hangi aracın kullanılacağına karar verilir. Önerilen araçlar: plastik poker, dama pulları, düğmeler, üzerinde resimler, numaralar olan kartlar, evde renkli kartonlardan kesip yapılabilir. Küçük çocuklar için 4-5 yaş her bir kart ya da pulun değeri aynı olmalı. Daha büyük çocuklar içinse 6-8 yaş farklı pul ya da kartların farklı puanları olabilir. Bu araçların konulabileceği bir kutu hazırlanır. Karton ayakkabı kutusu, plastik bir kavanoz bu iş için kullanılabilir. Kutu ya da kavanoz süslenir, üzerine isim yazılır. Bu yöntemi ana baba ne kadar ciddiye alırsa çocuk da o kadar ciddiye alacaktır. Çocukla birlikte ödüller listesi hazırlanır. Bu listede çocuğun kazanacağı marka puan kartları karşılığında neleri yapabileceği ya da ne kazanacağı yer alır. Bu listede 10-15 madde olabilir. Böylece çocuk bu listeden her gün farklı bir ödül seçebilir. Küçük çocuklar için günlük televizyon izlemek, Atari oynamak, bisiklete binmek, parka gitmek gibi ya da orta vadeli ödüller, hafta sonunda sinemaya, hayvanat bahçesine gitmek, bir oyuncak alınması gibi belirlenir. Çok uzun vadeli ödülleri bekleyemezler. Çocukla birlikte ondan yapması istenilen işler ya da evde uyulması istenilen kurallar belirlenir. Bu liste hazırlanırken kurallar görevler listesinden faydalanılabilir ya da bu listede yer almayan başka maddeler belirlenir. O hafta için geçerli olacak 1 ila 3 kural ya da görev seçilir. Başlangıçta bu kural ve görevler çocuğun daha kolay başarabileceği ve yapmaya daha istekli olacağı şeyler olmalıdır. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için çok fazla kural programın uygulanmasını güçleştirir. Yapacağı her iş ya da uyacağı her kural için alacağı marka ya da puan kartı belirlenir. 4-5 yaşındaki çocuklar için yapılan işe aynı puan verilir. 6-8 yaş için yapılan işe göre 1 ila 5 puan verilebilir. Örneğin, ödev yapmak her yarım saat için 5 puan, yatak toplamak 3 puan, söyleneni hemen yapmak 1 puan, diş fırçalamak 3 puan, oda toplamak 5 puan. Bu listelerin yanında resimler çizilebilir ya da kesip yapıştırılabilir. Puanlar belirlenirken çocuğun bir gün içerisinde yaklaşık olarak kaç puan kazanacağı hesaplanır. Bunların 1/3'ü bir gün içerisinde çocuğun yapmak isteyeceği şeyler için televizyon izlemek, oyun oynamak, kalan kısmı hafta sonu yapılacak şeyler için kullanılabilir. Ancak çocuk isterse kazandığı markaların tümünü o gün kullanabilir. Listede bulunmayan olumlu davranışlar için ekstra puan verileceği belirtilir. İlk 2 hafta olumsuz davranışlar olduğunda puanın geri alınması uygulamasına geçilmez. Başlangıçta sadece olumlu davranışlar ödüllendirilir. Puan sistemi. Bir sistem, 9-13 yaş arasındaki çocuklar için uygun olan somut ödüllendirme sistemidir. Uygulama, çocuğa yöntem hakkında bilgi verilir, yaptığı olumlu davranışları için daha düzenli bir ödüllendirme sistemi uygulanacağı söylenir. Bu açıklama yapılırken sakin ve doğal bir tonda konuşulur. Çocukla birlikte ödül listesi hazırlanır. Bu listede 10-15 madde olmalıdır. Ödüllerin 1/3'ü günlük ödüllerdir. Bilgisayar oynamak, sokağa çıkmak, bakkaldan bisküvi almak gibi. 1/3 orta vadede, hafta sonunda ya da 15 günde bir kazanılacak ödüllerdir. Alışveriş merkezine gitmek, hayvanat bahçesine gitmek, sinemaya gitmek, oyuncak almak, arkadaşının evinde kalmak gibi. 1/3 ise uzun vadede 2 ila 4 ay içerisinde biriktirilen puanlarla kazanılabilecek ödüllerdir. Bisiklet almak, özel bir tatil yapmak, parti düzenlemek gibi. Çocuğun yapacağı işler karşılığında kazanacağı puanların listesi hazırlanır. Bu listede çocuğun yapması istenilen davranışlar yatak toplamak, giyinmek, ödev yapmak gibi ve istenmeyen davranışlar küfür etmek, vurmak, bağırmak gibi yer alır. İstenmeyen davranışların yapılmaması durumunda puan verilir. Bu davranış çok yoğun ise bir gün 2-3 parçaya bölünerek bu davranışın yapılmadığı her bölüm için ayrı puan verilir. Örnek, sabah öğlen arasında küfür etmemek için 3 puan. Listede belirtilmeyen olumlu davranışlar için sürpriz puanlar verilebileceği belirtilir. Her iki sistem için de akılda tutulması gereken notlar. Ana baba uygulamaya ortak katılmalıdır. Bu sistem ilk 2 hafta süresince ödüllendirme için kullanılmalıdır. Çocuğun olumlu davranışının ya da yaptığı işin hemen ardından marka ya da puanı verilmelidir. Ertelemek hem sistemin etkisini azaltır hem de unutmalara ya da sonradan gereksiz tartışmalara neden olur. Çocuğun ödül için kullandığı marka ya da kartı hemen geri almak önemlidir. Puan sistemi uygulanıyorsa çizelgeye kullanılan puan hemen yazılır. Her günün sonunda düzenli olarak kazanılan ve kullanılan puanlar gözden geçirilir. Eğer artan puan varsa çizelgeye yazılır. Listelerde yer alan görev ve ödüller 2 haftada ya da ayda bir kez gözden geçirilip yenilenmelidir. Bu sistem en az 3 ay süreyle düzenli olarak uygulanmalıdır. İstenen olumlu davranışlar ve alışkanlıklar kazandırıldıktan sonra bir süre daha devam etmek gerekir. İstenirse daha uzun süre hatta sürekli de uygulanabilir ama 3 aydan önce uygulamaya son verilmemelidir. Uygulamaya son verildikten sonra sorunlar yeniden başlarsa yeniden gözden geçirme yapılarak tekrar başlanabilir. Sıkça sorulan sorular ve yanıtları. Soru: Bu sistemi evde kim uygulamalıdır? Yanıt: Ana baba birlikte uygulamaya katılmalıdır. Bunların dışında çocuğa bakan biri, akraba ya da bakıcı varsa onunla da konuşulup uygulamaya katılması sağlanmalıdır. Soru: Bu sistem kardeşlere de uygulanabilir mi? Yanıt: Kardeşin yaşı bu sistemin uygulanmasına uygun ise onunla da uygulanabilir. Ama her çocuk için farklı görev, kural ve ödül listeleri hazırlanmalıdır. Soru: Bu sistem çocuğu rüşvetçiliğe alıştırır mı? Yanıt. Rüşvet, yasal olmayan bir işi yapmak üzere alınan şeydir. Oysa bu sistemde çocuğun bazı işleri yapmak konusunda alışkanlık kazanması için onu motive etmek amaçlanmaktadır. Ona ödül olarak sunulan şeyler zaten izin vermekte olduğunuz ya da zaten yapacağınız şeylerdir. Bu sistem insanların yaptığı işler karşılığında para kazanmalarına benzetilebilir. Ayrıca ödüllendirme ailelerin zaten sıkça kullandıkları bir yöntemdir. Bu uygulama ile daha sistematik bir biçimde ödüllendirme uygulanmaktadır. Soru. Bu uygulama çok zaman alan bir uygulama mıdır? Yanıt. Başlangıçta bu listeleri hazırlamak ve uygulamaya başlamak zaman alabilir. Ama sistem belli bir düzene oturduktan sonra az zaman gerektirir. Ayrıca çocuğunuza bazı işleri herhangi bir sistem uygulamadan yaptırabilmek için ne kadar zaman harcadığınızı düşünün. Bu sistemde size gerekecek zaman bundan daha az olacaktır. Soru. Bu uygulamaya son verdikten sonra her şey yine başa döner mi? Yanıt. Bu sistemi uygulamaya çocuğun davranışları istediğiniz düzeye geldikten sonra en az bir ay daha devam etmelisiniz. Gerekirse daha uzun sürede devam edebilirsiniz. Somut ödüllendirme sistemi içine ceza puanının eklenmesi. Somut ödüllendirme sisteminin ilk 2 haftasında sadece olumlu davranışların puanla ödüllendirilmesi önerilir. Burada amaç çocuğun sistemi benimsemesi ve uyumun artmasıdır. 2. haftadan sonra sisteme ceza puanı uygulaması eklenir. Çocukla birlikte belirlenen olumsuz davranışlar ve bunlar yapıldığında verilecek olan ceza puanı çizelgeye dahil edilir. Ceza puanı uygulamasının ilk haftasında sadece 1 ya da 2 olumsuz davranış hedeflenir. Daha sonraki haftalarda gerek görülüyorsa diğer davranışlar eklenmelidir. Başlangıçta çok fazla olumsuz davranış hedef alınırsa çocuğun programa uyması, ana babanın da uygulaması güçleşir. Ödül puanı sisteminde olduğu gibi ceza puanı uygulamasında da olumsuz davranışın hemen ardından ceza puanı çizelgeye yazılmalıdır. Toplam ceza puanı kadar puan günün sonunda kazanılan puanlardan silinir. Küçük çocuklar için olan kart jeton sistemi uygulanıyorsa, istenmeyen davranışın hemen ardından belirlenen miktarda kart ya da jeton geri alınır. Bunun hemen yapılması çok önemlidir. Ceza puanının çizelgeye yazılması sırasında çocuğun itirazları, mızıldanması ya da saldırgan davranışları olabilir. Bu davranışlarının devam etmesi durumunda o gün kazanılan puanların tümünün silineceğini söylenir. Davranış devam ederse o gün kazandığı puanlar silinir ama günün devamında yine puan kazanabileceği hatırlatılır. Ana babanın bunları yaparken sakin olması, bağırmaması çok önemlidir. Ceza puanı çizelgeye yazıldıktan sonra çocuğa uzun açıklamalarda bulunmak, nutuk çekmek ya da özür dilemesini istemek doğru değildir. Çocuk uzatmaya çalışsa bile ana baba mümkün olduğunca çabuk konuyu kesmelidir. Ceza puanına itiraz etme durumunda uygulanabilecek diğer bir yöntem de mola zamanı uygulamasıdır. Ödül listesi. Ödül, süre, puan. Oyun oynamak yarım saat 5 puan, bisiklete binmek yarım saat 5 puan, sokakta oyun oynamak yarım saat 5 puan, bilgisayarla oynamak yarım saat 5 puan, Atari oynamak yarım saat 5 puan, televizyon izlemek yarım saat 5 puan, bakkaldan bir tane gofret, bisküvi ya da cips alması 10 puan, gece yarım saat geç yatmak 15 puan, sevdiği bir yemeğin yapılması 15 puan, bir kitap dergi alınması 20 puan, eve arkadaş çağırmak 30 puan, arkadaşın evine gitmek 30 puan, kaset, CD almak 40 puan, dışarıda yemeğe gitmek hamburger, pizza, kebap gibi 50 puan, sinema, tiyatroya gitmek 50 puan, oyun salonuna gitmek Dreamland gibi 75 puan, hayvanat bahçesine gitmek 75 puan, maça gitmek 75 puan, doğa yürüyüşüne gitmek 75 puan, hafta sonu kamp yapmak 200 puan, arkadaşlarla parti düzenlemek 250 puan, paten almak 300 puan, oyun evi almak 300 puan, bisiklet almak 400 puan, bilgisayarın modelinin arttırılması 400 puan. Görev kural listesi. Görev kural süre puan. Oyuncakları toplamak 5 puan, okul araç gereçlerini toplamak 5 puan, giysileri toplamak 5 puan, yatak toplamak 5 puan, çanta hazırlamak 5 puan, kendi kendine giyinmek 5 puan, diş fırçalamak 5 puan, sofra kurma toplamaya yardım 5 puan, ödev yapmak her yarım saat için 5 puan, ödevi planlanan zamanda bitirmek 10 puan, zamanında yatmak 10 puan, sorulara doğru yanıt vermek 5 puan, kardeşle iyi geçinmek günün her 1/3 bölümü için 5 puan, ana babaya kibar davranmak, günün her 1/3 bölümü için 5 puan. Bağırmamak, ağlamamak, günün her 1/3 bölümü için 5 puan. Bakkaldan ekmek, gazete almak 5 puan. Çağrılınca hemen gelmek 5 puan. Ev işlerine yardım, toz almak, bulaşık makinesini boşaltmak, evi toplamak gibi her bir iş için 5 puan. 7. bölüm. Öğretmen, ana baba, çocuk ortaklığı. Öğretmen aile ilişkileri, ailelerin okula yaklaşımı, öğretmen çocuk ilişkisi, öğrencilerin öğretmene mesajları. Kitabın 3. bölümünde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğun ana babası olmanın önce temel çocuk yetiştirme ilkelerine özen göstermekle başlaması gerektiği belirtilmişti. Bu çocukların okulda ele alınmasının ilk basamağı da eğitim ve öğretimin temel ilkelerine özen göstermektir. Eğitimin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için çocuk, aile ve öğretmen üçlüsünün uyum içinde olması gerekir. Bu üçlüden herhangi birinde önemli bir problem olmasa bile aralarındaki ilişkide aksamalar olması sorunları beraberinde getirmektedir. Çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite ya da özel öğrenme güçlüğü gibi sorunların olması durumunda ana baba, öğretmen ve çocuk arasındaki ilişkilerin önemi artmaktadır. Öğretmen ve ana babanın ilişkisi yapıcı, karşılıklı saygıya ve işbirliğine dayalı bir ortaklık gibi olmalıdır. Bu ortaklık içerisinde ana baba pasif izleyici olmak yerine aktif katılımcı bir rol üstlenmelidir. Çocuk ilköğretime başladığında ana babanın daha önceden bilmediği yeni bir sorumluluk olan çocuğun velisi olma sorumluluğu başlamaktadır. Ana babalar çocuğun eğitiminde nasıl aktif bir rol üstlenebilecekleri konusunda öğretmenin rehberliğine gereksinim duyarlar. Ana baba ve öğretmenin ortaklığı çocuğun eğitime sıcak bakmasını ve önem vermesini sağlayacaktır. Ana babalar açısından öğretmen-aile ilişkileri. Çocuklar, ana babalarının en fazla değer verdikleri ve bir anlamda kendilerinin uzantısı gibi gördükleri kişilerdir. Çocuklarının okulda başarılı ya da başarısız, uyumlu ya da uyumsuz olmaları ana babaları derinden etkilemektedir. Çocuğuyla ilgili herhangi bir konuyu görüşmek üzere okula çağrılan ana baba, o andan itibaren endişe duymaya başlayabilmektedir. Bir anne yaşadıklarını şöyle ifade etmişti: "Görüşmeye çağrıldığım zamanlarda o kadar kaygılı oluyorum ki, görüşme süresince hiçbir şey dinlemiyor ya da konuşamıyorum." Öğretmen, aileyi çağırıp çocuğun okulda yeterince başarı gösteremediğini ya da arkadaşlarıyla sorunları olduğunu söylediğinde ana babalar hayal kırıklığıyla birlikte karmaşık duygular yaşamaktadırlar. İyi bir ana baba değil miyim? Çocuğumu iyi yetiştiremedim mi? Şimdi ne yapmam ve ne söylemem gerekiyor? Acaba öğretmen benden ne bekliyor gibi sorularla öğretmenin yanından ayrılırlar. Eve döndüklerinde ise çocuklarına tepkiyle, öfkeyle yaklaşıp şiddet gösterebilir ya da soğuk ve ilgisiz davranabilirler. Bu tür uygun olmayan aşırı tepkilerin önlenebilmesi için okul görüşmelerinde sadece çocuğun durumu hakkında bilgi vermek yerine sorunun olası nedenleri birlikte araştırılmalı, ortak çözümler üretilebilmeli ve ana baba kafasında sorularla okuldan ayrılmamalıdır. Okulda gözlenen uyum ve davranış sorunları konusunda ailelerle işbirliği yapılabilmesi için önemli noktalar. Sorunlar ana babaya aktarılırken doğrudan suçlamalardan kaçınılmalıdır. Çocuğun davranışları ile ilgili genelleme ve olumsuz tanımlamalar kullanılmamalıdır. Çocuğunuz çok yaramaz, ben böyle çocuk görmedim demek yerine çocuğun sorun olan davranışı net olarak tanımlanmalıdır. Davranış sorunlarının olası nedenleri aileyle birlikte araştırılmalıdır. Çocuklara odaklanmak yerine soruna neden olan süreçler gözden geçirilmelidir. Sorun olan davranışlar analiz edildikten sonra çözümler konusunda aileyle işbirliği yapılmalıdır. Aileden neler beklediği açıkça belirtilmelidir. Gerekiyorsa profesyonel yardım almak üzere aile yönlendirilmelidir. Yardım alınan uzmanın önerilerinin uygulanması konusunda aileyle işbirliği yapılmalıdır. Ailelerin okula yaklaşımı ve okulla ilişkileri. Ana babalar okuldan beklentileri, okulla ilişki kurma biçimleri ve yaklaşım tarzları açısından farklı özellikler göstermektedirler. Çocuğun eğitim ve öğretimi konusunda hemen her şeyi okuldan bekleyen ana babalar vardır. Bu tür ana babaların düşüncesi, çocuğumun bütün günü okulda geçiyor, her şeyi orada öğrenmeli, benden bir şey beklenmemeli, sorunlar okul içinde halledilmeli, benim yapabileceğim bir şey yok şeklindedir. Bunun tam tersine bazı ana babalar ise aşırı müdahalecidirler. Hemen her gün okula gelip öğretmenle, diğer çocuklarla hatta idarecilerle görüşüp okulun ve öğretmenin kurallarını sorgularlar. Okulla bağlantı kurma açısından uygun tutum sergileyen ana babalar, belirli aralıklarla okula gelen, bilgi edinen, öğretmenin önerilerine saygı duyup bunları destekleyen, çocuğun okulda öğrendiklerini ve ödevlerini kontrol eden, kısacası okulu karşısına almak yerine okulla ve öğretmenle işbirliği yapabilen ana babalardır. Okulla bu tür bir ilişkiyi kurabilen ana babaların çocukları daha başarılı olmakta ve sorunlar daha kolay çözümlenebilmektedir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ana babalarının durumları ise daha özeldir. Okulun ilk gününden itibaren okula çağrılmaktan ve çocukları hakkında olumsuz geri bildirim almaktan aşırı duyarlı hale gelmiş ve tükenmiş olabilirler. Birçok ana baba başlangıçta okula çok sık gittiğini ama her görüşmede olumsuz şeyler duymaktan artık okulun kapısının önünden bile geçmek istemediğini ifade etmektedir. Bazı ana babalar ise kalıtsal nedenlerle çocuklarıyla benzer özellikler gösterirler. Bu tür ana babalar söylenenleri yeterince iyi dinleyememe, kolay tepki verme, ani kararlar alma gibi nedenlerle yeterince işbirliği yapamazlar. Öğretmen-çocuk ilişkisi. Öğrenci ile öğretmen arasında olumlu bir ilişki olmadan başarılı bir eğitim yapılamayacağı gerçeği uzun yıllar öncesinden beri bilinmektedir. Hiçbir öğretim yönteminin olumlu öğretmen-öğrenci ilişkisinin yerini tutamayacağı söylemek yanlış olmaz. Ailelerin de öğretmenden en önemli beklentileri bu olumlu ilişkinin kurulması ve çocuğun eğitimden keyif alabilmesinin sağlanmasıdır. Başarılı bir eğitimin diğer bir önemli özelliği de bireysel eğitime özen gösterilmesi, yani öğrencilerin kişisel özelliklerinin ve yeteneklerinin tanınması, güçlü yanlarının ortaya çıkarılması ve bunların kullanılmasıdır. Bireysel farklılıkları olabildiğince göz önünde bulundurabilen bir öğretmen hem çocuğu hem ailesini kazanacaktır. Öğrenme hızları ve davranışları açısından diğer çocuklardan farklı olan öğrenciler için en önemli risk ise bu özellikleriyle etiketlenmeleridir. Örneğin, öğrenemeyeceğine inanılan çocuk gerçekten öğrenemez ve öğrenme arzusu iyice körelir, var olan yetenekleri de körelir. Bunun tam tersine zeki olduğuna ve başaracağına inanılan çocuklar da başarılı olur. Bu görüş birçok araştırmayla test edilmiş ve doğruluğu gösterilmiştir. Sınıfın en yaramazı olarak tanınan çocuk her zaman bu tanıma uygun davranır. Çünkü ondan daha farklı davranması zaten beklenmiyordur. Öğretmenleri ve veya arkadaşları tarafından zaten sevilmediğine inanan bir çocuğun kaybedeceği bir şey yoktur. Bu noktada öğretmene düşen görev etiketlenmemek konusunda öğrencilere örnek olmak, çocuğun var olan olumlu ya da güçlü yanlarını ortaya çıkarabilmektir. Sınıfın önünde öğrencisini katı bir şekilde eleştiren öğretmen, diğer öğrencilerin de aynı şekilde davranmasına engel olamaz. Adil olmak ve eşitlik aynı şey değildir. Thomas Jefferson'ın "En büyük eşitsizlik, eşit olmayan bireylere eşit davranmaya çalışmaktır" sözü, bu düşünceyi en iyi açıklayan cümlelerden birisidir. Her çocuk sahip olduğu özellikler ve zorluklar açısından kendine özgüdür. Bireysel gereksinimleri doğrultusunda her çocuğa farklı yaklaşılmalıdır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da özel öğrenme güçlüğü nedeniyle eğitim yöntem ve tekniklerinde bazı uyarlamalara gereksinim duyan çocuklara bu hakkı tanımak adil bir yaklaşımdır. Bazı sınıflarda bu çocuklara tanınan haklar, diğer çocukların aileleri tarafından eşitsizlik olarak algılansa bile, öğretmen bunun eşitsizlik olmadığını bu düşünceyle açıklayabilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların öğretmeniyle arasında olumlu bir ilişkinin kurulabilmesi, öğretmenin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasına, kendi kişisel özelliklerine ve kullandığı eğitim yöntem ve tekniklerine bağlıdır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile dost olmayan öğretmen, DEHB'ye inanmaz ve gerekli yardımı reddeder, öğrencilerine yeterince ilgi göstermez, esnek değildir, yaratıcı değildir ya da sıkıcıdır, düzenli değildir, ne beklediğini bilemezsiniz, bireysel olarak yardımdan kaçınır, cesaretlendirme ve övgü yerine eleştiri ve utandırma ile motive etmeye çalışır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile dost olan öğretmen, yaratıcıdır ve konuyla İlgi çekmek için farklı yöntemler kullanır, esnektir, değişmeyen katı kuralları yoktur, zorlanma ve başarısızlıklarda azarlamak yerine desteklemeyi seçer, DEHB'ye bağlı zorluklarını anlar, düzenli ve tutarlıdır, eğlencelidir, dersleri monoton işlemez. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve gençlerin öğretmenlerine mesajları. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı ile izlenmekte olan çocuk ve gençlerin öğretmenlerinden bekledikleri yaklaşım biçimi ve iletmek istedikleri mesajlar şu cümlelerle özetlenebilir. Dikkat eksikliğim gerçekten var. Bu benim sığındığım mazeret değil ve öğrenebilmeme etkiliyor. Ben de bu sorunun hiç olmamasını ve daha başarılı olmayı isterdim. Başarılı olmak için yardımınıza ihtiyacım var ama bunu desteklemek benim için kolay değil. Beni desteklerseniz bunu daha kolay yapabilirim. Bana güvendiğinizi bilmek benim için önemlidir. Bazı şeyleri gerçekten unutabilirim, kasıt ya da ihmal yok. Bana karşı sabırlı ve destekleyici olursanız daha kolay soru sorabilirim. Bazı şeyleri tekrar tekrar soruyorsam ilgi çekmek için değil, tam ve doğru anlamak içindir. Dikkatim ya da davranışlarımla ilgili uyarıları yalnızken yapın, arkadaşlarımın önünde değil. Bana özel bazı uygulamaların olması benim de hoşuma gitmiyor. Bunlar gerekiyorsa da aramızda kalmasını tercih ederim. Lütfen bana çok farklıymışım gibi davranmayın. 10. ayrımın sonu, sayfa 136.